Ayrım 58.
Özellikle son dönemlerde kendi içlerinde çeşitlenerek ve farklı ideolojik görünümler altında ortak davranış birliktelikleri içine girdiler. Türkiye'ye önerilen ABD ya da AB programlarında artık kültür ve eğitim konusundaki istekler açık dayatmalar haline geliyor ve bu istekler karşılığını özellikle ders kitaplarında hemen buluyordu. TÜSİAD'ın 2003'te orta öğretim için tarih kitabı hazırlaması ve bu kitabın dağıtılabilmesi bu olumsuz sürecin son uygulamalarından biridir. Tarih, Türk milli eğitiminde 60 yıldır çarpıtılmaktadır. Örneğin 1971 yılında liselerde okutulan tarih kitaplarında şunlar yazıyordu. Milliyet, insanın çalışmasıyla ve dilemesiyle elde edebileceği bir meziyet olmadığı halde, Müslümanlık dilemekle kazanılan bir fazilettir. Bunun için kimsenin ulusu ile övünmeye hakkı olamaz. İnsanın dini uğruna mı yoksa milleti uğruna mı daha fedakar olacağını inceleyelim. Milliyetçilikte fedakarlık yapmak için fikre ve mantığa dayanan bir sebep yoktur. Eğer bir ülkeyi ilericiler, sömürücüler, Atatürkçüleri kastediyor olacak yazarın notu, yönetiyorsa onlar için kimse canını feda etmez. Müslümanlar ayrı ayrı milletlere bölünürse birbiriyle çarpışma tehlikesi baş gösterir. Cumhuriyet Senatosu Tutanak Dergisi, Doçent Bahriye Üçoğun Konuşması, 04.07.1972, C.5 toplantı 11.72 birleşim sayfa 48-50 AK Profesör İlhan Arsel Arap Milliyetçiliği ve Türkler Kaynak Yayınları 5. basım 1998 sayfa 634. ABD 2. Dünya Savaşı sonrasındaki Soğuk Savaş döneminde Yeşil Kuşak adı verilen bir politika geliştirdi ve uyguladı. Bu politikada esir Türkleri kurtarma ve onları tarihlerine kavuşturma gibi söylemler yer alıyor. Ve bu politika özellikle Türkiye'de eğitim kurumları başta olmak üzere toplumun değişik kesimlerinde örgütsel yapılar ortaya çıkarıyordu. Batı Almanya'da Türk kültürü ile ilgili sözüm ona enstitüler kuruluyor, CIA radyolarında yayınlar yapılıyor ve Anadolu'nun her yerine yayılan barış gönüllüleri Türk halkının yaşam biçimini, alışkanlıklarını ve tarihsel özelliklerini inceliyor, raporlar hazırlıyordu. Devlet bütçesinden para alan araştırma kuruluşları saldırgan örgütler halinde Türkleri kurtarma dernekleri kuruyor ve Türk-İslam sentezi politikaları devlet politikası haline getiriliyordu. Türk geleneklerine ve ulusal birliğe büyük zarar veren Türk-İslam sentezi politikaları hakkında Profesör Doktor Fuat Başkurt şu saptamayı yapıyor. Devlet, yeşil kuşak yöntemi ile komünizme karşı bir cephe oluşturmak istemiş ve ABD yönetimin de komünizme karşı en etkin güç olarak Türk-İslam sentezini ortaya atmıştır. Ne ölçüde İslam ne ölçüde Türkçe olduğu bir türlü anlaşılamayan bu düşünce devletin eğitim politikasının temelini oluşturmuştur. Türklerin Dini, Profesör Doktor Fuat Bozkurt, Cem Yayınları 1995, sayfa 242. Türk-İslam sentezine 60'lı yıllarda önce aydınlar ocağı sahip çıktı. Daha sonra milliyetçi olduğunu ileri süren bazı kadrolarca kapsamı ve etkisi genişletilerek uygulamaya konuldu. Devlet Planlama Teşkilatı, DPT, bu anlayışı Milli Kültür Planı adıyla bir rapor haline getirdi. Bu rapor, 12 Eylül'ün Türk Tarih Kurumu yerine kurduğu Atatürk Yüksek Kurulunca kabul edildi. Milli Eğitim Bakanlığı, TRT, Yüksek Öğrenim Kurumu, YÖK ve Kültür Bakanlığı'nca yaygın biçimde uygulandı. Uygulamalara yön veren tarih yorumuna göre, kültür varlığının değişmeyen özü dindi. Din kültürün özü, kültür ise dinin formuydu. Türk Kimliği, Profesör Bozkurt Güvenç, Kültür Bakanlığı Yayınları 2. baskı 1994 sayfa 47. 1945'ten günümüze dek geçen 60 yıllık süre içinde gençliğin değişik kesimlerine yönelen çok sayıda kitap ve broşür yayımlandı. Din örtülü siyasi yayınlar, ulusçuluktan uzak milliyetçi kitaplar, sosyalizmi anlatan çeviriler sıra dışı bir yoğunlukla piyasaya sürülüyordu. Tümünün ortak hedefi Türk ulusçuluğu ve onun somut ifadesi olan Atatürkçülüktü. Bir kısım gençler ulusal bağımsızlık hareketlerine sahip çıkıyor ama Atatürk'ü değil, Mao ya da Ho Chi Minh'i okuyorlardı. Dönemin Cumhurbaşkanı Cevdet Sunal 1968'de biz devletin kilit mevkilerine yerleştireceğimiz kişileri İmam Hatip okullarında yetiştiriyoruz diyordu. Haftaya Bakış, Profesör Doktor Ahmet Taner Kışlalı, Cumhuriyet 3 Mart 1986. Ama bu okullardan Atatürk'ü hiç sevmeyen, çoğu kez ona karşı gençler çıkıyordu. Milli kimliğe önem veren gençlik kesimlerine dağıtılan kitap ve broşürlerde Atatürk açık ya da örtülü biçimlerde suçlanıyor ve ustalıklı eleştirilerle sistemli biçimde yeriliyordu. Bunlardan biri olan Ülkücüye Notlar adlı cep kitabında Atatürk'ün yurtta barış, dünyada barış özdeyişi, pısırıklık, miskinlik, korkaklık ve uyuşukluk olarak değerlendiriliyor ve dünyanın neresinde bir Türk varsa bizim doğal sınırımız orada başlar deniliyordu. Türklerin Tarihi, Doğan Avcıoğlu, Tekin Yayınları 1995, 1. cilt, sayfa 29. Ümmetçi şair Necip Fazıl Kısakürek, Türkçülük akımının kuramcılarından Ziya Gökalp'e saldırıyor ve şunları söylüyordu. Türkçülük sorununda Ziya Gökalp'e tek cümleyle yönelteceğiniz teşhis şudur ki, o İslam haini olduğu kadar mücerret, soyut yazarın notu, ilme ve hocası Yahudi filozof Durkheim'a da ihanet etmiştir. O, Durkheim'ın dini muhteva, içerik yazarın notu, içinde gördüğü milliyetçiliği dinden ayırarak araya ırkçılığı sokan ve yöntemini borçlu olduğu adamı el çabukluğuna getiren bir sahtekardır. AGE sayfa 52. Yılmaz Öztun'u adlı yazar, lise 3. sınıfta okutulan tarih kitabında lise öğrencilerinin anlaması olanaksız Osmanlıca sözcükler kullanırken, Atatürk'ün Arapça ve Farsçadan arınmış Öztürkçe çabalarını komünist marifeti saymıştır. Aynı kitapta ABD'nin savunma giderlerini kısmasını eleştirmiş, bu davranışın komünizme karşı mücadele açısından sakim, yanlış olduğu yönünde siyasi yorumlar yapmıştır. AGE sayfa 53. Aynı dönemde Atatürkçülük ve ulusal bilinci hedef alan bir başka ulusal ayrışma kendisini sosyalist ya da sosyal demokrat olarak tanımlayan kesimde yaşandı. Gençlik içinde, özellikle üniversite gençliği içinde ülkeye ve halka yabancı sol tanımlı düşünce akımları hızla yayılıp örgütlendi. Uzun yıllar baskı altında tutularak kültürel kaynakları kurutulan toplumun aydın kesimleri, özellikle gençler, düşünsel açlıklarını ve aydın gereksinimlerini karşılamak için çeviriye dayalı sol yayınlara adeta hücum ediyordu. Piyasaya sürülen sosyalizmle ilgili her kitap yeterince anlaşılamasa bile okur buluyor ve sıra dışı bir entelektüel moda yayılıyordu. Yeni bir dünyayı keşfetmenin coşkusuyla gençler sınır tanımayan bir atılganlık içinde politik eylemlere girişiyordu. Eyleme dönüşen düşünce değişimi o denli hızlı ve bu değişime temel oluşturan düşünce akımları o denli yabancıydı ki, Türkiye'de yaşanan şey toplumu ileriye götürecek sonuç alıcı bir siyasi eylem değil, yoğun bir aydın yabancılamasıydı. Ülkesini ve halkını yeterince tanımayan, ancak batıdaki tarihsel sosyal gelişimi en ince ayrıntısına dek inceleyen garip bir aydın türü ortaya çıkıyordu. Yaratılan karmaşık ortam bilime olduğu kadar toplumsal gereksinimlere de uymayan ama direngen, başarı şansı olmayan ama kararlı ve giderek genişleyen, sabırsız bir mücadele ortaya çıkardı. Her şeyin halk ve ülke için yapıldığı söyleniyordu ama halk yapılanlara uzak duruyor ve bilince değil, daha çok inanca dayanan bu mücadeleye katılmıyordu. Halka ve ulusa yabancı, olağanüstü sert bir çatışma gündeme gelmişti. Bu çatışmaya temel oluşturan tarihten ve yaşamdan kopuk görüşler büyük bir serbestli içinde ileri sürülüyor. Ne denli aykırı da olsa gençlik içinde ilgi görüyordu. Türk tarihi ve Mustafa Kemal adeta unutulmuştu. Halkın içinden gelmelerine karşın kimi insanların tarihini bağlı olarak kendisini yatsıyan görüşler ileri sürüyor olmaları sosyal anlamda tam bir acıklı durum, trajedi örneğiydi. Ancak ne yazık ki gerçekti. Bu insanların bir bölümü inançları yönünde sonuna dek yürüdüler ve yatsıdıkları güç tarafından yatsındılar ve yok edildiler. Küçük bir bölüm, ulus karşıtlığının herhalde içteki temsilcileri olsa gerek, şiddetle eleştirdikleri düzenle hemen bütünleştiler ve küreselleşme savunucusu işbirlikçiler haline geldiler. Ulusal varlığa ve Atatürk'e açıktan saldırmaya başladılar. 1970'lerde Dev Genç Merkez yönetiminde yer alan dönemin hızlı devrimcisi, günümüzün büyük medya yazarı Cengiz Çandar bugün şunları söylüyor. Terane'ye bakın, bizi bölmek istiyorlar. İkinci Cumhuriyetçiler, ABD'nin bir oyunu, bizi zayıflatma hedefi güdüyorlar. AB'ye girersek tam bağımsızlığımızı kaybederiz. Atatürk'ün yolundan sapmış oluruz. Ilımlı İslam batının dayatmasıdır. Bu terane Atatürkçülük tabusu ardına saklanarak yapılıyor. Bunlar paranoya ile man kafalık arasında savrulan ve dünyadan habersiz cahiller korosunun türküleri. Sabah 14 Ekim 1999. Öğretmen okulunda okurken daha sonra TİKKO örgütünü kuran İbrahim Kaypakkaya, Anadolu'dan gelen köy kökenli bir genç olmasına karşın yakın tarihimiz Kurtuluş Savaşı ve Atatürk hakkında şunları söyleyebilmiştir. Kemalist devrimin önderleri, komprador büyük burjuvazi ve toprak ağalarını temsil eder. Bunlar daha savaş sırasında emperyalistlerle el altından işbirliğine girişmişlerdir. Kemalist diktatörlük sözde demokratik, gerçekte ise askeri faşist bir diktatörlüktür. Sol Kemalizme nasıl bakıyor? Levent Cinemre, Ruşen Çakır, Siyah Beyaz Yayınları 1991 sayfa 225-226. ODTÜ'de öğrenciyken Dev Genç'in genel başkanlığını yapan, günümüzde ise Atatürk karşıtı söylemleriyle dikkat çeken Ertuğrul Kürkçü'nün bugünkü görüşleri şöyledir. Osmanlı Devleti'nin Balkanizasyonu sürecinde çeşitli kavimlerin Batı ile ilişkilerinin Osmanlı Devleti için yaratmış olduğu sıkıntılar bugünkü yönetici seçkinlerin hatırlarındadır. Bu nedenle TC sınırları içinde Türk'ten başka kavimin yaşadığının iddia edilmesi yasaklanmıştır. Kemalist devlete sızan, az çok hakim olan Ziya Gökalp'in Türkçülük ideolojisinde bir ulus devlet sınırları içinde yurttaş olmayı kabule dayalı daha ince bir asimilasyon siyasetinin izlerini görmek mümkündür. AGE sayfa 127. Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünde doktora yapan Türkiye İşçi Partisi yöneticilerinden 1977 Cemal Yardımcı'nın tezleri şu görüşleri içeriyor. Kemalizmin pençesinden kurtulamamış oluşumuz, nesnelliği doğru bir şekilde algılayabilmemizin önünde bir engel oluşturuyor. Eğer nesnel bir değerlendirme yapabiliyor olsak, kısa ve uzun vadeli mücadelemiz ve perspektiflerimiz açısından İslami kümelenmelerin olumlu ve olumsuz olarak farklı potansiyeller taşıdığını görebileceğiz. AGE sayfa 191. Birikim adlı derginin editörleri arasında yer alan doçent Ahmet İnsel ise bugün sosyalist olduğum için anti-kemalistim diyor. AGE sayfa 193. Atatürk'te somutlanan ve siyasi ideolojik saldırganlığa dönüşen genel karşıtlık, Batı'dan kaynaklanan ve kökleri eskiye giden bir anlayışın politik ürünleridir. Tanzimat batıcılığından Arap ümmetçiliğine dek, ulus karşıtı her çeşit siyasi eğilim, varlıklarıyla çelişen uluslaşma gelişimine karşı çıkarak bu gelişimin simgesi olan Atatürk'le çatışmaktadırlar. Atatürk, ulusal varlığı koruyan ve onu ayakta tutan bir eylemi gerçekleştirmekle kalmamış, Batı'nın her zaman rahatsızlık duyduğu Türk tarihini gerçek boyut ve bilimsel kanıtlarıyla ortaya çıkarmaya çalışmıştı. Bu nedenle ona yöneltilen bilinçli saldırı yalnızca kişisel bir eleştiri değil, doğrudan Türk tarihine hedef alan ve kökleri eskiye giden sistemli karşıtlığın somut sonuçlarıdır. Siyasi değil, daha çok tarihsel bir sorundur. Atatürk, giriştiği araştırmanın hemen başında sonsuz derinliğe sahip çok geniş bir tarihle karşı karşıya olduğunu gördü ve bu tarihi ön yargısız inceleyen herkes gibi çok etkilendi. Böyle bir tarihin öznel yargılar ve söyleme dayalı övgülerle harcanmaması için sağlık sorunlarının kısıtlayıcı engellerine karşın yaşamının sonuna dek elinden geleni yaptı. En iyileri dahil hiçbir araştırmayı yeterli bulmadı ve araştırmaların kesin olarak bilimsel bulgulara dayandırılmasını, sürekli geliştirilmesini istedi. Tarih araştırmalarına öznel yargıların değil bilimin yön vermesi gerektiğini söylüyor ve buna göre davranıyordu. Ortaya çıkardığı yeni tarih görüşü o güne dek geçerli olan Batı merkezci Hristiyan, Arap merkezci İslam ve Turan merkezli ırkçı tarih görüşlerine karşıydı. Yapılan araştırmalar ve geliştirilen yeni anlayış hiçbir dış etki altında kalmadan Türk tarihini ortaya çıkarma çabasıydı ve böyle bir girişim Selçuklulardan beri ilk kez yapılıyordu. Batı ya da Arap merkezci yaklaşımların tarihi etkilerinin ne olduğu ortaya çıkarılmalı ve Türk tarihi yabancı etkisinden kurtarılmalıydı. İnanç sistemlerinin iktidar aracı olarak kullanılması ve bu kullanımın toplumsal düzenin hala etkili bir parçası halinde sürmesi günümüzün somut gerçeği ve özellikle Batı'nın tarihsel bir geleneğidir. Hristiyanlık, 2000 yıllık tarihi içinde üretim ilişkilerinin belirlediği farklı nitelikte üç değişik toplum biçimi yaşadı. Yahudilikten türeyen bir mezhep olarak ortaya çıktığında çözülmekte olan köleci toplum biçiminin izlerini taşıyordu. Tanrı'yı İsa'nın kişiliğinde yeryüzüne indirmiş ve Tanrı inancını günlük olayların parçası haline getirmişti. Köleciliğin yerine geçen feodal düzende ruhanilikle dünyevilik daha çok bütünleştirildi ve Katolik Kilisesi insanlar üzerinde baskı kuran en büyük feodal güç haline geldi. Feodalizmin ortadan kaldırıldığı kapitalist dönemde ise Hristiyanlık özellikle Protestan ve Kalvinist mezhepleri aracılığıyla sosyal yaşama daha çok karıştırıldı ve yeni düzenin ayakta tutulmasının aracı haline getirildi. Batı kültürünü derinden etkilemiş olan Hristiyan inancının her döneme uyum gösteren değişken yapısıyla siyasileşmesi, Batılıların Türklere ve Türk tarihine olan karşıtlığının önemli nedenlerinden biridir. Din üstüne toplum kuruculuğunun ve genel olarak ruhani düzenlerin temsilcileri olan Batılılar, yalnızca bu nedenle bile Türkleri her zaman yabancı ve kendilerine uzak bulmuşlardır. Avrupa inanç geleneğine uymayan dinleriyle Türkler, güçlü bir inançsal karşıtlık oluşturmuşlar ve Hristiyanlığın siyasi temsilcileriyle sürekli çatışmışlardır. Din görünümlü bu çatışmanın altında yatan ekonomik çıkarlar, Türk-Avrupa karşıtlığını kalıcı bir politikanın nedeni haline getirmiştir. Çin, Hint, Japon gibi diğer Doğu dinleri de ekonomik ve siyasi çıkarın aracı haline getirilen Hristiyan düşüncesiyle uyuşmamış, ancak onlar yalnızca sömürgecilik döneminden sonra Avrupa ile karşı karşıya gelmişlerdir. Bu nedenle Avrupa'nın tepkisini Türkler kadar çekmemişlerdir. Türk düşününde Batı sorunu, Profesör Niyazi Berkes, Bilgi Yayınları 1975 sayfa 268. Türkler, tarihlerinin hiçbir döneminde tümüyle din üzerine kurulu bir toplum düzeni kurmadılar. Peygamber ve ruhani önder çıkarmadılar. İnanç biçimlerini Tanrı'ya ve gerçeğe akıl yoluyla ulaşma üzerine kurdular. Atatürk'ün söylemiyle, bütün dinlere ilgi ve saygı gösterdiler fakat kendilerini hiçbir zaman herhangi birinin esiri yapmadılar. AGE sayfa 268. Profesör Niyazi Berkes'e göre Tanrı ile kul arasında aracı kabul etmeyen ve en insancı inanç yorumu olan yaradancı, deist din anlayışı, Türk tarihinin tüm dönemlerinde geçerli olmuştur. Türk inanç sisteminde Tanrı yalnızca yaratmış, yarattıktan sonra dünya işlerine karışmamıştır. AGE sayfa 268. Türklerin gittikleri yerlerde ilişki kurmadıkları din kalmamış gibidir. Totemcilik, animizm, şamanizm, Budizm, Judaizm, Maniheizm, Musevilik, Hristiyanlık ve Müslümanlık ve bunun gibi birçok dinle karşılaşmışlar. Hristiyan Türklerin kısa tarihi, Yakup Aygil, Ant Yayınları 1995, sayfa 9. Bunlardan yalnızca ruhban sınıfının aracılık yaptığı Hristiyanlık ile uyuşamamışlar ya da bu dinin geleneksel yapısına ters düşen ayrıksı türevleriyle heretik ilişki kurmuşlardır. Akla dayalı özgürlükçü yaklaşımları nedeniyle hiçbir dönemde dinsel bağnazlığın, taassubun etkisine girmemişler, dini toplumsal varlığın tabanı olarak görmemişlerdir. Türkler dinle siyaseti hiçbir zaman birbirine karıştırmamış, önceliği her zaman siyasete vermiştir. Türk düşünürleri içinden dinle ilgilenenler çıktığında bunlar genellikle ruhani dinlerin kabul edemeyeceği görüşler ileri sürmüşlerdir. Türk düşününde Batı sorunu Profesör Niyazi Berkes, Bilgi Yayınları 1975 sayfa 269. Yaratanla aralarına kimseyi sokmamışlardır. Değişik inanç ve etnik yapıya sahip çok sayıda topluluğu uzun dönemler boyunca yönetmiş olan Türkler, egemenliğini yalnızca din ya da ırk ögesine dayanarak sürdüremeyeceklerini biliyorlardı. Bunu yaşayarak öğrenmişlerdi. Çok eskiye giden ve yönetim geleneği haline gelen bu bilinç, ortak bir toplumsal istenç haline gelerek dinlere ve ırklara gösterilen hoşgörüye kaynaklık etmiştir. Türklerde din ve ırktan önce devlet, ordu ve ekonomik düzen önemlidir. İnanç ya da etnik yapılar bu düzene uyum gösterdiği oranda etkilidirler.